İster ölümden olsun.
Yani buradaki olsun. Yatan hatuna işte yok benim şu müşkilatım.
O tevessül. Bu da bidat. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin katında kimsenin böyle bir hatrı yoktur. Yani Allah'ı böyle icbar eder. Bilakis Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl bize duaları öğretmişse bizim bunlara tevessül etmemiz lazım. Yani Allah Azze ve Celle'ye vesileye sarılıp derken Maide Suresi 35. ayetinde el vesile der. Elif lamdır. Mesela ey iman edenler Allah'tan korkun. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Mesela yardım istemeyi Allah Azze ve Celle sabretmeyi ve namaz kılmayı vesile kılır. Bunlar meşru vesilelerdir. Gayri meşru vesilelere giriyor bunlar yani. Falancanın üçlü üretilen ifade gayri meşru vesileler.
Mesela amcam veya dayım, teyzem, halam için mesela bir hayır yapabilir miyim? Onun ameline gider mi? Ne bileyim, bir fakiri doyurmak, birisine yardım etmek,
niye
bu işlerden.
Niye bunun adına yapıyorsun, kendi adına yap?
Yok, hani bir şekilde ettiğim Kur'an, okuduğum Kur'an, ettiğim dua gitmiyorsa ya, bu fiilen yapılan şey de faydası olur mu yani? Veya onun için kurban kesmek olabilir gibi.
Bunun cevazına delalet eden hadisler var. Diyorum ya bak, mali ibadetlerde böyle bir kapı var. Mesela ölenin yerine fidyesini vermek gibi. Mesela borçlu ölüyor adam, bunun borcunu ödeyecek borcunu yok mu diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O onun yerine, yoksa diyor bu asılı kalır, tutuklu kalır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, borcunu ödenmez sürece. Birisi borcunu üstlenince cenaze namazını kıldırıyor. Yoksa kıldırmıyor kendisi, başka siz kılın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kurban keserken iki tane kurban kesiyor. Birisi kendi ailesi adına, diğeri ümmetim adına diyor. Yani ölmüş, ölmemiş, gelecek olan. Mali ibadetlerde böyle bir şey var.
Rusatlar.
Ama bedeni olarak kişinin kendisini yapması gereken ibadetlerde kurtar taraf yok.
O zaman ne yapıyorsak dünyada kendimiz yapacağız.
Öyle.
Başkasına güvenmeyeceğiz.
Tabii.
Mali ibadetleri yaparken de dikkat edeceğiz. En şey, hani tüccarın akıllısı nasıl kârı en çok şeyde gözetense, mesela dünyada da ilim yönünde hayra sanatı yaparken bu yönde yapacaksın ki o devam ettikçe, kıyamete kadar devam ediyorsa kıyamete kadar amel defterine yazılacak öldükten sonra.
Kendi amelinin karşılığını görürüz. Güzel bir böyle.
Şey soracaktım hocam, şimdi ben mesela namaz kılarken burada tutuyorum ya, böyle altta tutuyorlar. Hani birkaç, bazı arkadaşlarla sohbetimde şey diyorlar, hani Peygamber Efendimiz böyle de yapıyor, böyle de yapıyor. Senin için söylüyorum, başka arkadaşlar da söylüyor. Yani böyle de yapmıştır, böyle de böyle de diyor. Böyle yani göbek altında bağladığı olmuş mu? Onu merak ediyordum.
Namaz fiilleri hakkında eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan şekiller varsa biz bu şekillerin hepsini yaparız. Yani biz bunu herhangi bir mezhebe taklit edip o neyi öngörüse öyle değil de eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olursa her iki şekilde, biz her iki şekilde yaparız. Ama göbek altından el bağlama sabit değil. Mesela bu Ebu Davud Sünen'inde rivayet eder. Göbek altına el bağlama ve isnat zayıftır der. Bunun isnadına Muhammed bin Halid el-Vasi diye itham edilmiş bir ravi var. Bunun isnadı zayıftır der. Bu konuda en kuvvetli rivayetler ellerin göğüs üzerinde, göbeğin üzerinde yani. Göğüs ile göbek arası. Şöyle. Göğüs ile göbek arasında. Şurada. Burada bağlamak. Sağlam olarak gelen rivayetler böyle. Göbek altından bağlamaya ısrar ederse bir kimse, yani bunun zayıf olduğunu öğrendiğine rağmen Peygamber Aleyhisselatü'ne muhalefet etmiş olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız öylece kılın diye emrediyor. Dolayısıyla namaz fiilleri hakkındaki her şey bizim için bir emir. Mesela başlangıç tekbirinde ellerin göğüs hizasında, omuz hizasında, kulaklar hizasında ve başın yukarısına kadar. Bunun dört şekli, hepsi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit. İstediğini yapar insan.
Ha şu,
kulağa değdirme yok. kulağa dedirme zayıf.
Ama Türkiye'de yani...
Dedirmezsen olmaz falan der Hanefi mezhebinde. Bunun bir dayanağı yok. Zayıf bir rivayete dayalı. Biz sabit olanlarla amel ederiz. Mesela bir mezhep göğüse kadar, bir mezhep okula kadar tercih etmiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz peygambere tabi olmakla ilgilendir. Mezhebe tabi olmakla değil. Biz bunların hepsiyle de amel edebiliriz. Ama bunlardan biri sabit değilse, mesela kulağa dedirmek gibi, bununla amel etmeyiz. Sağlam dururken neden neydi belirsiz, peygambere ait değil mi belirsiz bir şeyler diyor. Bu emir çünkü. Yani dünya işlerinde bile her şey bizi ölçüp tartarak en güzelini elde etmeye çalışarak yaparız. Namaz, Allah'a hasunacağım günlük 5 vakit.
Şey hocam, şimdi hocam bir de bizim birader var, küçük birader, onunla şey yapıyorum. Diyorum ki abdest alırken diyorum, şu yok diyorum. Diyor ki ben diyor, kafamı da yıkıyorum, buramı da yıkıyorum, buramı da yıkıyorum diyor gerekirse. Hani bu bir şeyi yok diyor, yani, bir yok diyor. Yani bu, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdesti nasıl almış yani?
Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam abdestinde bu ölçüsü yok değil, ölçüsü var. Yani ibadet insanın başıboş bırakıldığı bir şey değil. Resul kullara ibadeti, Allah'a nasıl kulluk edeceklerini öğretmek üzere göndermiştir. Örnek alınsın diye. Ve ayette Ahzab suresi 21. ayetinde Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için en güzel örnek Allah'ın Resulü'nde diyor. Yani biz onu her halükarda örnek almakla emrolmuşuz. Diğer taraftan örnek almadığın takdirde de Ahzab suresi 36. ayetinde baktığı 21'de 15 ayet sonra Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inanmış, iman etmiş hiçbir erkek veya kadına Allah ve Resulü bir şeye hükmettikten sonra artık başka bir tercih hakkı yok. Yani başka seçeneği yok artık. İman ettiyse bu yolu tuttu hiç tercihim yok. Resul'e intiba şart. Şimdi abdest konusunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da nakledilenler içerisinde Bukhari'de, Müslim'de, İdris'te diye bildiğimiz meşhur kitaplarda boynu meshetmek diye bir rivayet var.
Nereden çıktı hocam?
Nasıl? Zayıf bir rivayet var başka bir kaynakta. İsnadı zayıf. Yani güvenilmez, yalanla itham edilmiş bir ravisi var. İşte abdest alırken boynunu meshede cehennem bukalarından kurtulur diye. Buna yani hiçbir muhaddis itibar etmemiştir.
Sahabe olarak. Mesela şey yapıyor. Yani maksat bunu değil. Hani böyle temizlik hissediyor. Mesela insanın boynu terliyor. Yani belki bir gıdıkları terliyor. Yani şunu şöyle yapmakla da oradaki teri.
Abdestle alakalı olmayarak yapar. Ama abdeste dahil ediyorsa bunu o ibadete...
Abdeste yapıyoruz zaten bunu.
İbadete bir müdahale. Bak şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyor ki ağzalarını birer kere yıkıyor. Bu diyor yeterlidir. Yani asgari miktardır. İki sefer yıkıyor, bu benden önceki peygamberlerin sünnetidir diyor. Üç sefer yıkıyor, bu benim sünnetimdir diyor. Kim bundan fazla yaparsa isyan etmiş ve zulmetmiştir diyor. Yani fazla yıkasan ne olur hani temizlik? Böyle bir düşünceye mal yok.
Yok hani boyun tabii hani arada istisna geçemiyor. Sonuçta elleri yıkıyor, ağzı yıkıyor, su çekiyoruz. Yani bu üç kerelerde bir sıkıntı yok herhalde. Ama işte... Bazen bu benim başıma değil, abdest alırken öyle dur şöyle de yap, böyle de yap. Bir dur diyorum ya, bir dur arkadaş. Orada hani kötü şey değil, şey olur gibi melekler akışıyor, pıt diye çıkıyor. Ya bir dur. Ha tabii ben hala mesela, yani yanlış yapayım. Buradan kalktıktan sonra alacağım abdest. Yine bu elimi buradan bir çekeceğim ben. Çünkü ben bu kadar lan beğenip bunu yapmışım.
Valla biz de yaptık. Öğrendiğimiz zaman terk ettik.
Yani işte bunu bana terk ettirecek. Ama. Mesela kuvvetli deliller, tabii bunu mesela İsmail dedi diye mesela benim iki aydır kafam karışık.
Yani biz burada yani ne benim sözüm ne İsmail abinin sözü. Yani şu ben yanlış ama anlaşım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorsa, her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa, amel yani Allah'a yakınlaşma içeren, ibadet içerikli olan, dini içerikli olan ameller kastediliyor. Her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa reddolmuş.
Ya mesela ben bunu sizi dedi diye ya da ne bileyim şurada duydum diye bunu değiştirebilmem için çok kuvvetli deliller lazım değil mesela. Diyebilme
Şimdi burada böyle bir şey derseniz şöyle bir soruyla karşı karşıya kalırsınız. Siz boynunuzu meshederken kuvvetli bir delil aradınız mı?
Yok, ben babamdan, gelenekçilikten geliyor yani. Yani
işte orada sorgulamadığınız şeyi şimdi sorgulamaya hakkınız...
Şimdi sorgulamam lazım işte aslında.
İşte artık sorgulamanız lazım.
Yani sorgulamıyor, sorguluyor.
Sorgulamadan önce şu amelin delili nedir diye sizin önce bunu sorgulamanız lazım.
Bakıyorum, kafam karışıyor. Kırtlanırsa ayrı tevden.
Hayır yani, dediğiniz şey doğru, ben yanlış demiyorum.
Anladım.
Dediğiniz doğru ama önce bunun delilini sorgulamalısınız. Çünkü biz bunun olmadığını iddia ediyoruz. Var, yapılır diyenin
mesela,
bunu ispatlaması.
Ben mesela ne bileyim, serçeyle içini alır, baş parmağıyla kulağın arkasını çekip bununla böyle gelmişim.
Onlar
ben.
Hepimizin yaptığı şeyler.
Şey, yo, anlatamam ama bu diyor ki, çek o serçe parmağını, sok şehadet parmağını. Ya dur İsmail diyorum. Dur.
Ya benim, sünnet olduğu için diyorum yani. Ya, öyle yapılmış diye. Yani.
Ya anlatamadık, bana yıllarca bunu dedem, dedemin dedesi de böyle hep yapmış gelmiş.
Ama bunlar ölçü değil.
Ya işte değil. Bunları tabii ki sorgulamak lazım ama artık işte hangi mektuplar üzerinden gidecek, bizim... hangi mezhep üzerinden... Tamam, bana diyor ki sen diyor Hanefi mezhebini bir öğren hele. Sonra bakıyoruz, benim bu çağda mesela Hanefi mezhebinin mesela bize sundukları ya da yap dediklerini sorgulayan kişiler çıkıyor, değil mi? Ben ne yapayım? Sen diyor önce de mezhebini bir öğren.
Araf suresi 3. ayetinde. Sen Rabbinden vahyolunana uy. Başka dostlar edinip de onlara uyma diyor.
İşte nakledilen kanal, yani o ipek yolu, yani bu zamana kadar gelen o yol.
Bunu mezhepçiler nakletmedi. Hadisçiler nakletti. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl abdest aldığını, nasıl namaz kıldığını, nasıl hac yaptığını, nasıl oruç tuttuğunu hadisçiler nakletti. Mezhepçiler değil. Mesela düşün. Bir Hanefi'ye imam arkadaşlar vardı. Biz gösteriyoruz hadisi. Bakıyor hadise, ya diyor doğrudur da diyor benim mezhebime ters. Yani öyle bir şey olmuş ki, mesela Allah Azze ve Celle ayetinde şöyle diyor, şöyle emrediyor. Ve bunu imanın gereği olarak. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, kayıtsız şartsız bir itaatle. Resul'e itaat edin, yine kayıtsız şartsız bir itaatle. Ve ulul emri minkum derken, itaat emrini tekrar zikretmiyor, bunlara bağımlı olarak zikrediyor. Yani Allah'a ve Resul'e uygunsa bu alimlere, üzerinizde yetki sahiplerine itaat edin. Eğer diyor herhangi bir şeyde çekişirseniz, mesela Hanefi alimleri diyor ki boynu meshetmek var. Şafii alimleri diyor ki hayır, böyle bir şeyin aslı yok, bu bir bidattir diyor. Şafii alimleri söylüyor bunu şimdi. Ben şimdi böyle bir durumda, arkadaş alimse bunlar, bu ümmetin alimleri. Ben ne bunu bir tarafa atabilirim, ne bunu bir tarafa atabilirim.
Abi,
fakat getirdiği delile abi, bakarım.
Çay alayım.
Değil mi? Eğer diyor herhangi bir şeyde çekişirseniz, çekiştik. Hanefi ile Şafii çekişti ya Maliki, Hanbeli neyse. Ferudduhu ilallahi ve rasul. Onu diyor Allah'a ve Resulüne döndürün. Bak alimler çıkıyor arada. Sadece Allah ve Resulü kalıyor. Allah ve Resulünden gelen delil nedir? Bizim buna bakmamız lazım. Biz bununla emrolunmuşuz. Şimdi mezheplere baktığın zaman şu mezhep şu hadisleri almış, bir iki hadisleri almamış. Bu mezhep şu hadisleri alıyor, bir ikileri almıyor. Eğer hadis sahihse, mezhep imamları başta kendileri diyor ki, hadis size sahih olarak ulaşır da diyor, benim görüşüm o hadise aykırı görürseniz, benim görüşümü çalın duvara, hadisle amel edin diyor. Başka bir şey söylemesi caiz değil zaten. Yani mesela hiçbirimiz, alimlerden de hiçbiri şunu diyemez. Siz hadisi bir kenara bırakın, ben ne diyorsam onu yap. Bunu diyorsa o bir tağuttur. Yani Allah'a itaatten engelleyici bir azgındır o kimse. Allah korusun. Zaten mezhep imamları diye bilinen kimseler de böyle bir şey dememişler. Onlar bundan beriler. Fakat insanlar bu alimlere, hüsn-i zanları, yani itimatlarındaki aşırılık, bir nevi onların beşer olduklarını unutturmuş. Sanki peygambere tabi olur gibi mezhebe tabi olmuşlar. Hadisleri sorgular hale gelmişler ama mezheplerini sorgulamıyorlar. O dereceye gelmiş. Mezhep kitabı ve sünnete arz edilmesi gerekirken, kitap ve sünnet mezhebe arz edilir hale gelmiş. Ölçüler değişmiş. İman ölçüleri değişmiş. Bak bu ayet, Nisa suresi 9. ayetidir. Eğer diyor ayetin devamında, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, meselelerin çözüm yolu budur. İman edenin vazifesi,
işte ihtilaf edilen konuları kitaba ve sünnete arz etmektir. Yani demek ki her Müslüman, Kur'an'a muhatap olan her Müslümanın Allah'a ve Resulüne itaat etmekle bir mükellefiyeti var. Bakın hayatınıza, hayatımıza bakalım yani. Biz Allah'a ve Resulüne mi itaat ediyoruz? Yoksa Allah ve Resulünden önce önüne geçmiş bir şeyler mi var? Hucurat suresinin ilk ayeti. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Kur'an'ın tercümanı, Allah ve Resul dışında onun önüne geçilmiş hangi görüş, hangi rüya, ne varsa bunların hepsi Allah ve Resul'ün önüne geçmektir. Allah'ın ve Resul'ün önüne geçmeyin. Onun önüne hiçbir şey geçirmeyin yani. Şimdi imanın temel esası bu. Yani bu olmazsa iman olmuyor. Ama mezhepçi mantık, tarikatçı mantık, ne bileyim, böyle cemaatçi, grupçu, fırkacı mantıkta maalesef Allah ve Resulü sadece bir edebi metin gibi, mesela romanlar vardır ya, işine gelen, hoşuna giden yerleri alırsın, ayırırsın bir köşeye, köşelersin böyle, hatta duvar yazısı yaparsın. Öyle bir malzeme gibi kullanılıyor. Hayır, bu hayat rehberi. İman eden kimse için bütün hayatını belli bir çizgiye sokan rehberdir. Yahudiler Selman radıyallahu anh'a diyorlar ki, sizin peygamberiniz size tuvalet edeplerini de öğretiyormuş, öyle mi diyorlar, dalga geçiyorlar. Yani tuvalete varıncaya kadar her şeyi mi öğretiyor? O da diyor ki evet diyor. Tuvalete girdiğimizde, helal yapmak istediğimiz helal ihtiyacında, üç taştan azıyla istinca etmememizi, kemik ve tezekle istinca etmememizi de öğretti diyor. Kitap ve sünnete baktığın zaman hayatın her alanını kuşatıyor. Buna uymak zorundayız. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için bir program var. Usvetun hasenet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. En güzel örnek. Bu imanın şartı. Yani alternatifimiz yok.
Yani güzel olduğunu, yani iyi olduğunu, bundan bir zarar gelmeyeceğini düşünerek yaptığımız şeyler hayatımıza bidat olarak giriyor. Yani.
Tabii.
Ya bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapmadığı şeyleri yapmaz.
Peygamberden başka bir peygamber ümmettir bu. Güzel bulan din koymuş olur. İmam Şafii'nin sözü bak bu. Kim bir şeyi güzel görerek bunu amel ederse din koymuş olur diyor. Allah Azze ve Celle Şura suresi 21. ayet bak. Şura 21. Yoksa diyor onların dinde Allah'ın izin vermediği şeyi kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Allah bunu kendisine ortak koşmakla niteliyor. Allah meşru kılmamış ama güzel, ne var ki bunda dediğinde bak, meşru, Allah meşru kılmadığı bir şeyi meşru kılıyorsun.
Sanki bu hevayı ilah edinmek. Varmış da tabii, onu tamamlıyormuşsun gibi.
Hevayı ilah edinmeye girer bu. Allah Azze ve Celle ayetinde diyor, hevasını ilah edineni gördün mü? İlah edinme. Şeytanı insan ilah ediniyor.
Yani burası tabağını böyle kaydırın.
Paranın kulu, tabağını, altının, dinarın kulu, kadının kulu, midesinin kulu, şatafatlı, görkemli elbisenin kulu helak olsun buyuruyor. Ayağına diken patsın da çıkaranı olmasın buyuruyor. Beddua ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İnsan bunlara nasıl kulluk eder?
Doğrusunu bulmakta zorlanıyor.
Yani insan parayı, altını önüne alıp da buna secde ederek kulluk etmez. Kadının karşısına geçip de ona secde ederek kulluk etmez. Midesine bunu hiç yapamaz zaten. Veya şatafatlı elbiseye. Allah'a kulluktan alıkoyduğunda seni bir harama, Allah'ın yasakladığı bir şeye sevk ediyorsa, helali haram kılmana sebep oluyorsa, bunların hepsi insanın yani söz, düşünce, fiil olarak sadır olan her şey esasında bir kulluk. Ya Allah'a kulluk ediyor ya da şeytana veya başka bir şeye. Mesela yeme içme fıtri bir şey. Yani insan yeme içmesi fıtri bir şey. Ama yediğin lokmalar haramdan ise bu şeytana kulluk veya midesine kulluk oluyor işte. Helalden kazanıp helalinden yiyorsa bu Allah'a kulluk oluyor. Yani fıtri eylemlerin kulluğa dönüşüyor. Allah'a kulluğa dönüşüyor yani. Eğer Allah'a kulluğa dönüştürememişsen eylemlerini, Allah'tan başka pek çok ilahların olur da farkında olmazsın. Birçok varlığa kul olursun. Patrona kul olursun, kadına kul olursun, çocuğa kul olursun. İnsan farkında olmadan işte tevhid bu. La ilahe illallah derken kendisine kulluk edilen her şey demektir. İlah kelimesi. Biz diyoruz ki la ilahe, hiçbir ilah yok. Ancak Allah hariç. Allah'ın dışında kendisine itaat ettiğim, ibadet ettiğim, sevgiyle, korkuyla yönelerek bağlandığım başka bir şey yok diyoruz.
Bu sadece putlar için geçerli değil.
Tabii ki. Hayatın kılığını kapsayan bir şey. Nerede ibadet varsa...
Çok seslilik olduğu için kafa karışmış hocam şimdiye kadar da. Doğrusunu bulmakta, doğru bir çizgiyi bulmakta, doğru bir şey bulup da ona yapışmakta zorlanıyor. Yani yıllardır bizim de şey yaptığımız öyle yani. Doğruyu anlatan, gerçekten doğru, sahih delilleri ortaya koyarak bize tavsiye, nasihatta bulunan bir şey elimize geçmemiş. Biz ne bulduysak doğru zannetmişiz. Bir cami hocası olsun, bir yolda geçen iki kitap okumuş birisinin söylediği şeye doğru olarak kabul etmişiz hep. Neyi ilk defa öğreniyorsak onu doğru kabul etmişiz yani. Şimdi o doğru bildiklerimizden dönmek zor geliyor.
Şimdi bu sanki biraz bu konuda mazurmuşuz gibi.
Mazur değil de doğrusu bulmakta sanki zorlanacakmışız gibi oluyor yani.
Aslında Allah bunu kolay kılmıştır. Ama bir ölçü vermiş. İnsan bu ölçüyü izlemediğinde kendi kendine zorlaştırır. Mesela Hristiyanları Allah Azze ve Celle kınıyor. Bunlar ne yaptılar? Bunlar mesela rahipleri yiyici, altınlar tomar tomar yağarlar fakat ibadet görünümü verirler. İnsanlar bunlara da aldanıyor. Onlara aldandıkları için bunlar da kınıyor. Ahzab suresi 67. ayetinde cehennemde, ateşte evlilik çevirirken bunların söyledikleri gerekçe ya Rabbi bizi efendilerimiz, büyüklerimiz saptırdı derler diyor. Efendileri saptırmış ama kendileri de ateşte. Kendilerinin de kabahati var yani. Delil olmayan şeyleri delil edinmek sebebiyle. O yüzden bak Araf suresi 3. ayetini söyledim. Sen Rabbinden indirilene uy, başka dostlar edinip de onlara uyma. Yaptığımız, tercih ettiğimiz işlerde biz Allah'tan indirilene mi uyuyoruz? Yoksa Allah'tan indirilmiş olmayan, zihnimizin süprüntüleri olur, hevamız olur, şeytanın vesvesesi olur, işte arkadaşın, mezhebin yönlendirmeleri olur vesaire vesaire. Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 31. ayetinde şöyle buyuruyor. Yahudi ve Hristiyanları, onların şirkini anlatırken, bunlar Allah'ın dışında alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler diyor. Ayete bakın şimdi. Alimleri Rab edinmekten bahsediyor. Rahipleri. Alimler derken ilimde ön plana çıkanlar. İlim adına konuşanlar. Demek ki bunlar Rab ediniliyor. Rahipler diyor. İbadetle, zahit, züht hayatı yaşayan, ibadetle ön plana çıkanlar. Ve bir de peygamber var. Peygamber de Rab ediniliyor demek. Ama hepsinin Rab edinilme şekli farklı. Mesela Adi bin Hatim Hristiyanken Müslüman olan bir sahabe ve boynunda haç ile geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu boynundaki putu çıkar at ey Adi diyor. Tevbe suresi 31. ayetini okuyor. Bu söylediğim ayet okuyor. Diyor ki Adi bin Hatim ey Allah'ın Resulü diyor. Yani onlar yani Hristiyanlar işte alimlerine, rahiplerine secde etmezlerdi ki. Yani onlara ibadet etmezlerdi ki. Neden Allah Azze ve Celle Rab edilmekten bahsediyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah'ın haram kıldığı bir şeye bunlar helal dediğinde, helal kıldığı bir şeyde haram dediğinde onlara tabi olmuyor muydunuz? Evet diyor. İşte Rab edinmek budur diyor. Şimdi düşün, sen helali haramı öğrenmek için alime gidiyorsun. Ne var bunda? Allah zaten ilim ehline sorun diyor. Gidiyorsun ama o da fetva veriyor. Sen de bu fetvayı kabul edip gidiyorsun. Allah'ın neyi haram kıldığını bildiğin halde bu alim bir fetva veriyor, sen buna uyuyorsun. Ben fetvaya bakarım arkadaş diyorsun. İşte buna Allah Azze ve Celle Rab edinme diyor. Peki nasıl olacak? Bir, gittiğin alim dinde adaletle şahitlik yapabilecek vasıta olacak. Yani büyük günahları açıktan işlemeyen fasık birisi olmayacak. Ki dindeki şahitliğine güvenilsin. Şimdi adam televizyonda çıkıyor, karılarla karşılıklı sohbetler yapıyor. Adnan müzik Oktar var. Ha. Nihat Hatipoğlu olsun, ne bileyim Nurettin Yıldız olsun. Kim geliyorsa aklınıza. Buna soruyor. Adam fıskıyla ortada. Videoya çıkmış bir kere. Videoyu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam suretleri yasaklıyor. Kim sakınıyor şimdi? Niye sakınsınlar ki? Başta hocalar yapıyor. Hocalar yapıyor, bizi kurtarmıyor bak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her suret yapan ateştedir. Ve Bukhari'deki hadiste yarattıklarınıza can verin bakalım denilecektir bunlara. Bunlar yaratmadılar ki. Yaratmadılar. Buna rağmen Allah Azze ve Celle yarattıklarınıza can verin diyecek. Niye? Çünkü Kutsal Hadis'te suret yapanlar yaratma hususunda benimle çekişenlerdir diyor. Bak ağaç yapan, ev yapan, araba resmi yapan değil. Niye? Sadece Allah Azze ve Celle'ye ait olan ruh verme, can verme özelliği olan şeyleri yapmak Allah'a benzetmeye çalışmaktır. Yoksa ağaç resminden, dua resminden sorumlu tutmuyor.
Sadece resmi çizmek değil de yani fotoğraf
tabii,
da var.
Tabii bunları yani. İnsan mesela insana bunları yapabilme yetkisini vermiş Allah Azze ve Celle. Ev yapabilirsin, araba yapabilirsin. Ama ruh verme var ya, can verme, can verme sadece Allah'a aittir. O yüzden Allah'ın can verdiği bir şeyin suretini yapmak, ruh taşıyan bir varlığı...
fotoğrafını çekmek demek.
Canlının fotoğrafını çek istersen elinle çiz, fark etmez. Bunun suretini yapmaya benimle yaratma hususunda çekişenlerdir diyor. Şimdi bunu fiili olarak işleyen insana fetva soruyoruz. Bu Allah'ın dininde samimi olamaz. Çünkü açık bir fıskı, büyük bir günahı aleni olarak kimseden ne Allah'tan korkarak ne kuldan sakınarak işliyor bu adam.
Peki şimdi şöyle hani bir fotoğraf çekmek ya da video çekmek bunlar sakıncalı şeyler mi? Anlayayım
tabii ki.
Yani fotoğraf,
mecbur kalmadığın sürece
doğmuş çocuğumuzun fotoğrafını ya da ne bu gelişme çağında o çocuğumuzun fotoğrafını videosunu çekiyoruz bunları arşivliyoruz.
Evet.
Ne için mantıkta işte hatırası olsun ileride baksın ya da anıları tazeleyelim mantığıyla büyüdük.
Şimdi bu Allah Azze ve Celle'nin emrine, yasağına aykırı bir şey olduğu için
ya ben mesela bunu yaparken bu şekilde bu niyetle yaptım. Yani bu niyetle yapıldığını da düşünmeyerek şimdi, hareket ettiğim
şimdi
için.
Şimdi niyet meselesinde niyetlerin amellerdeki rolü mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki innemel a'malu bin niyyat ve innema li kulli imri'in maneva. Ameller ancak niyetlerledir derken Türkçe'de eksik kalan bir şeyler oluyor. Orada innemel a'mal var ya, orada elif lam takısı var. O elif lam takısı meşru olan ameller ancak niyetlerledir. Yani meşru bir amel işleyebilirsin. Ama bu meşru ameli işlerken samimi bir niyetin yoksa o amelden hiçbir sevap alamazsın. Veya Allah'tan başkasını gözetmişse mesela namaz kılıyorsun ama bunda niyetine başka bir şey girmiş. Yani kullara da beğendirmek, o namazı süslemek girmiş. Yaptığın amel meşru, dört dörtlük namaz kılıyor. Ama o niyetin girmesi, niyetin bozuk olması o ameli iptal ediyor. Meşru olan ameller için geçerli bu yani. Meşru olmayan ameller niyet güzelleştiremez. Öyleleri var ki ben içki içince kendimi daha Allah'a yakın hissediyorum diyor. Ben buna şahit oldum. Komünist birisi vardı böyle diyor. Ben diyor içki içerken diyor kendimi Allah'a daha yakın hissediyorum diyor. Benim niyetim güzel diyor. Niyet burada meşru olmayan bir ameli meşru hale getirmez. Fakat meşru olan bir amelin geçerlilik kazanması için ihlası sağlamaya bir emir vardır birden.
Yani şimdi şöyle bir televizyon izliyoruz değil mi? Haberlere bakıyoruz. Vesaire ve sonuçta orada sure gibi suretlerle, hareketlerle ya da yani sonuçta sosyale dahil olabilmek için bunlar artık telefonumuz var, fotoğraf çekiyoruz, fotoğraflar geliyor vesaire vesaire. Hani şimdi bunlar bunları kullanmamalı mıyız, bakmamalı mıyız, yoksa olaya nasıl bakmalıyız yani?
Elinden geldiği kadarıyla uzak durman lazım. Yani kimliğin, para, işte ruhsat, bunun gibi mecbur kaldığın şeylerde Allah'ın affını
lazım. Haberleri izliyoruz ya da ne bileyim...
Bak televizyonu karıştırmıyorum ben. Anladım. Çünkü televizyon... Yani bir görüntünün suret olması, onun kaydedilmesine, durgun hale getirilmesine bağlıdır. Televizyon konusunda bir şey diyemeyeceğim ben, hareketli olduğu sürece. Ama televizyonda sakınman gereken başka şeyler olabilir. Mesela kadına bakarsın, kadın erkeğe bakar. Bunlar yasak. Veya tamam. Müzik olur.
Orasını tamam.
Yani bugün hiçbir televizyon kanalında bunlardan selamette kalan bir yayın bilmiyorum.
Hani şimdi yani. Fotoğrafı, hani o sureti, hani diyor ya Cenab-ı Allah dediniz. Ruh ver, hani buna can ver. Yani ben şimdi evdeki fotoğraf arşivlerimi ya da ne bileyim vesaire datalarım yok mu edeyim?
Evet.
Bu mu çıkıyor? İşte.
Vallahi ben sana yok etme desem, ben sana yok etme desem ne kendimi kurtarabilirim ne seni kurtarabilirim. Allah'a karşı sormuşsun. İster yok et, ister yok etme. Beni ilgilendirmez. Ama ben Allah için bu şahidi yapmak zorundayım. Sen bana sordun mu? Mesela yok mu bu?
Ben sormam neden hani sizdeki bu şeyi her şeyde dedim ya demin delil ara ya da araştırıyorsun. Ben tabii yanlış anlama, bu siz dediniz diye ben bunu yapmayacağım. Ama kuvvetli deliller, kuvvetli şeyler. Ha tamam, eskiden beri tabii şunu diyordu, hani evinizde fotoğraf asmayın ya da hayvan figürleri sokmayın vesaire yapmayın vesaire yapmayın. Son zamanlarda otomatikman insanın bunlara hassasiyeti gelişiyor. Şimdi mesela namaz kıldığı odada çocuğun oyuncakları falan bana hepsi bir tuhaf geliyor yani. Yani bir ucube gibi ediyor. Geliyor, rahatsız ediyor. Her şeyi bir kaldırıp bir sepete doldurup altı atıyorsun ya da bilmem ne yapıyorsun ama onlar senin hanende sonuç itibariyle vesaire.
Şimdi abi sorgulamanın sonu var. Nereye kadar sorgulayacaksın? Mesela başka bir aileme de gidip bir sorgulama yapabilirsin. Bunun sonu var.
Sonu
da bunun sonu Allah'ın kitabı, Resulünün sünneti. Yani. Şimdi Ebu Muaz Hoca'nın söylediği, sana anlattığı hadisleri, gerçekten böyle bir hadis var mı yok mu diye hadis kaynaklarına bakman lazım. İşte sen bunu hadis olarak karşına gördüğün zaman işte senin teslimiyetin.
İşte sahih hadisler ya da ne bileyim böyle uydurma hadisler mi? Bunun yani tamam, benim şu anda tek Kur'an-ı Kerim'in bu zamana kadar değişmeden geldiğidir değil mi? Hazreti Osman'dan bu tarafa toparlamış haliyle bu zamana kadar. Bunda bir sıkıntı yok değil mi? Yani harfinden, kelimesinden bir şeyler eksiltemediler. Bir şey, başına bir şey gelmedi yani. Ya onun dışında Peygamber Efendimiz'in hani yaşantısı, sünneti, onun söyledikleri hadisler noktasında binlerce sahih olmayan hadislerden bahsediliyor. Evet. Yani burada mezhepler dediğiniz gibi kafasına göre herkes bir tarafından almış. Hani en basit örnek, şurada tutan var, burada tutan var. Ya bu bir tane bir şey vardır. Yani o günden bu tarafa bunu delil olarak getirebilen ben hangi kaynağa, hani Kur'an-ı Kerim'de elini burada tutacaksın demiyor. Dese sorun bitecek değil mi?
Aslında diyor da mesela Ali radıyallahu anh'tan gelen İhlas suresinin tefsirinde, İbn Abbas'tan da geliyor bu tefsir. Fesalli li rabbike venhar ayetindeki venhar ifadesi ellerini göğüs üzerine bağla demektir diyor mesela.
Bu mealde de böyle mi geçiyor?
Yani Rabbin için namaz kıl ve kurban kes diye geçiyor.
Yani işte o demin yaptığın meal.
Tefsir ayrı bir bölüm, meal ayrı bir bölüm.
Anladım. Orada Arapçada şöyle bir şey var.
İhlas suresi mi der? Kevser.
Şimdi mesela İbn-i Kesir tefsirinde bu rivayeti görebilirsiniz. Şimdi demek istediğim şu. Arapçada mesela venhar ifadesi kurban kes manasına da gelir. Bunu da kapsar. Ellerini göğüs üzerinde bağla ifadesi de bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelir bir tefsir. Kurban kes manasına gelir zaman şunu anlama gelir. Fesalli li rabbike venhar. Yani namazı Rabbin için kıldığın gibi kurbanı da Rabbin için kıldığın. Yani Allah'tan başkasından kurban kesme gerek. Venhar ifadesi Arapçadaki kelime genişliği bakımından mesela venhar develeri boğazlamak için kullanılır. Develer ise şu göğüs bölgesinden kurban edilirler. Ayakta ve göğüs bölgesinde. İşte buna venhar bu manayı da kapsıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle tefsir ediyor.
Niyet hocam, dille niyet. Ben onu sana annemin yanında da aramıştım da. Bir niyet mevzusunu bir tazeleyelim inşallah ya. Yani biz abdest alırken, namaz kılarken, kurban keserken veya bir hayır işlerken, bir şey yaparken hep niyetle yapıyoruz. Yani dille niyet ediyoruz. Veya onu yapmadığımız zaman sanki eksik bir şeylerin kaldığını düşünüyoruz yani.
Şimdi niyet kalbin ameli. Yani kalpte oluşan mana, seni harekete geçiren kalpteki yerleşik düşüncedir yani niyet. Dolayısıyla sen lavaboya gittiğinde ne için gitmişsindir? Serinlemek için mi gittin, abdest almak için mi gittin? Abdest almak için gitmişsen bu kalpteki mana seni harekete geçirmiştir ve niyet yerine gelmiştir. Bunun dille telaffuz edilmesi, söylenmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından öğretilmemiş bir şey. Sahabe tarafından uygulanmamış bir şey. Yani şu lafızlarla niyet edeceksin diye tek bir tane hadis bulamazsınız yani. Sahabe uygulaması bulamazsınız.
Namazda da öyle.
Namazda, bütün amellerde. Sadece hacda, onda da niyet kalbin amelidir ama hacda dil ile söylenmesi gereken bir şey var. Lebbeyke haccen veya lebbeyke umreten, artık hac mı yapacaksın, umre mi yapacaksın, her ikisini mi yapacaksın?
burada lebbeyki söylerken telaffuz etmek var. Onun dışında niyetle kesinlikle dilin bir alakası yok.
Yani niyet ettim Allah'ım senin rızan için öğlen namazının farzını kılmaya.
Böyle bir şey Allah'u yok. Yani böyle bir gereklilik olsaydı bunu peygamber öğretirdi. Eğer peygamberden gelmemişse bu dinden değil.
Yani olaya diyorsun ki mesela bir namaza kalkacaksın, öğlen namazını kılacaksın. Yani o kalbinle, o niyetinle kalkıp gidip direkt Allah'u ekber.
Yani
o kadar. Sen sesli, kalbini halis tutmaya
sesli
bakacaksın.
Sesli diyecek miyiz Allah'u ekber?
Allah'a ekber tabii
sesli.
He, şimdi geçen sohbette öyle demiştin hocam da telefonda. Yani niyet kalbin ameli.
Kalbin ameli.
Tek bir dilin ameli. Elleri kaldırmak da bedenin ameli.
Yani
bir ameli bir uğuzdan alıp başka bir uğuza vermek gibi bir şey diyor. Onun ameline, yetkisine gaz gibi bir şey.
Bunu dile verenler, yani niyeti dile verenler çoğu zaman kalplerini toparlayamazlar. Niyetim oldu mu olmadı mı bir sürü vesveselere düşebilir.
Bir de yanlış da niyet ediyoruz değil mi? Bende de oldu defalarca. Ben bizim o derin şehir hocaya da
karıştırdım.
Yani oluyordu yani. Çünkü dil yanılabilir ama kalp yanılmıyor.
Bazen şu da oluyor. Hani mesela bugün bir ikindi namazını duruyorsun. Sünnetini duruyorsun. Bir an kendini farzında zannediyorsun. Ya da öğlenin şeyinde böyle bazen mesela vakitleri yaklaştırdığımız anlar oluyor. Mesela bazen bir çarşı karışıyor. Peki böyle bir durumda mesela hakikaten geçenlerde kafam durdu. Biraz da böyle telaşeli.
Hangisine niyet ettim dedin değil mi?
Hangisine niyet ettim dedim. Ne oldu bir şey? Hani hangi namaza durduğumu biliyorum. Hani ikindi namazına vurdum ama niyet ederken hangisine dedim. Halbuki öğlen namazı bütün bir saat önce kılmışım, 45 dakika önce kılmışım ama ikindi namazı sanki iki namaz birleşmiş ya da hangisine niyet ettiğini karıştırmışsın gibi oluyor. O arada artık şeytan bulamıyoruz. Kafada başka şeyler mi var bilemem. İşte hani biraz dikkatli gitmek lazım. Ya ben şimdi burada tabii bunun tartış bitiren dikkatli olmak lazım herhalde.
Namazdaki payı kişinin huşusu kadar. O yüzden huşuya önem vermek lazım. Yani böyle bir şey ki bütün dünya sıkıntılarından sonra Rabbinle buluştuğun bir şey. En yüce makam. Ele secde hali en yüksek yerini en alçak yere indirdiğin, kibirden tamamen arındığın alemlerin Rabbi için. Ve Subhane Rabbiyel Ala, yani en yüce olan Rabbim bütün noksanlardan münezzeh dediğin bir yer. Fakat ne dediğini bilmeden, düşünmeden, yani sırf bir alışkanlık olmuş, ruhtan yoksun. Bu namazların kulu eriştirici, olgunlaştırıcı bir özelliği de olmuyor. Yani kalbi toparlamak lazım.
Allah yardımcımız olsun. O kadar çok şeyin içerisindeyiz ki, yani bir uğraşın. Ya da kafamıza takılan çok şeyler var. Hani biz kendi sosyalimizde var. İsmail'de, ben de mesela bir hesap, kitap ya da bir sürü şeyler düşünüyoruz. Hani namaza başlarken açıkçası...
Dünya bizi bırakmıyor peşimizden.
Dünya bizi peşimizi bırakmıyor yani gibi oluyor. Tabii ben tabiri caizse inadına ya da gidip o hareketlerimi, o elinden geldiği kadarını yapmaya çalışıyorum. Ama ben şunu...
Ondan kaçış yok.
Bundan kaçış yok. Tabii hep kalbimden şunu pozitif, hani keşke Hazreti Ali gibi, keşke onların hani bize nakledilenleri gibi namaza durmamızın imkanı yok.
Bir de ikindi namazının sünnetiyle ilgili hocam.
Ben de... Yani işimiz zor vallahi. Ama ben şuna da inanıyorum. Hani keşke ben ashab zamanda yaşamış, hani diyor ya, dönem gelecek ki öyle bir hadis var değil mi? Sahih bir hadis yani. Bu,
yani
bu dönemlerden bahsediyor. O dönemlerde yapılan ibadetler sizin ibadetlerinizden daha kıymetli olacak tarzında bir şey. Hani çünkü bu sosyalde, bu çarpıklık içerisinde rağmen gidip alnımızı secdeye koyabiliyor isek ben kendimi şans okullardan hissediyorum. Yani buna o vakti ayırabiliyorsam diyorum. Hani öyle bir hadisten bahsedilir. Der ki mesela öyle bir zaman gelecek ki ahir zamandaki yapılan ibadetler yani bu bize ya da işte bu zamanda tabii.
Sünnete sarılan kimse için.
Yani sünnete sarılan kimse için. Daha onlar sizden daha şanslı gibi geri öyle bir şeyler şey yapar ama tabii ki.
Şimdi insanlar namaz falan bir sürü insanlar.
Tabii.
Fakat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazlar nasıl görüyor?
Nasıl?
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı namazdan nasip veriyor. Oruç tutan bir sürü insan var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tuttuğu oruçtan nasip veriyor. Türkiye'de mesela çok az. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi oruç tutan. En basit de güvenmek. Diyanetin sahurda oruca başladığı vakit ne zaman? Sünnetteki ölçü ne zaman? İftar edilen vakit ne zaman? Diyanetin ne zaman okulu verdiği ne zaman?
Diyanetin sabah şeyinde yıldızları sayıyoruz.
Sonra... Fecir.
Fecre uymuyor mesela diye. İnsanlar da buna uyuyor. Diyanet ölçü mü? Allah mı dedi Diyanet'e uyun diye? Yoksa Peygamber'e mi uyun diye emrediyor Allah Azze ve Celle? İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle hakkın azaldığı, dinin garipleştiği, sünnetin garipleştiği bir zamanda sünnetine sarılana diyor, sizden diyor, sahabeler diyor. 50 kişi kadar ecir vardır diyor. He. Ama bir sünnete sarılanan. Ve o sünnete sarılanlar sanki hor tutmuş gibi olacak. Dışlanacak, arkadaşlarından tepki görecek, ailesinden tepki görecek, işinden tepki görecek. Bunların hepsini göğsüne diyecek yani.
Orada mı gönderme yaptı diyorsun yani?
Tabii, ecir boşa değil yani.
Ecir kelimesinin önemli
karşılık, bir yani sevapla karşılıklandırmaz Allah Azze ve Celle, ödüllendirmez. Ücret kelimesi ecirden gelir.
İşte Ramazan'da da onun şey ne yapalım yani biz sonuçta hani biz dedelerimizin de
yok şey de oluyor yani genel olarak ben ailemde de öyle oluyor diyor ki ya ben diyor ailesiyle 15 dakika veya 1 saat sonra yarım saat sonra oruç açsam ne olur? Veya erken tutsam mı?
O dedelerimiz babalarımızla alakalı ayette de uyarılar değil mi hocam?
Şimdi bir dönem Firavun bile Musa Aleyhisselam'a karşı böyle bir hüccet getiriyor yani. E bu kadar insan şimdi yanlış mı diyor. Dedelerimiz babalar yanlış mı diyor. Firavun getiriyor yani böyle bir şey. Allah katına kabul edilmeyen bir şey. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetim diyor sahuru geciktirip iftarda acele ettikleri müddetçe İslam fıtrat üzere olurlar diyor. Yahudilere ve Hristiyanlara muhalefet edin. Onlar sahuru erken yapar. Siz geciktirin. İftarı da diyor geciktirirler, siz erken yapın. Ya ne olur 10 dakika fazla tutsam, 20 dakika fazla tutsam, 1 saat fazla tutsam. Öyle değil.
Hadi ne olur iyi niyet gibi gözüküyor.
İyi niyet gibi gözüküyor. İyi niyet değil aslında.
Şeytan oynuyor.
Peygamber'e ittiba. Yani peygamberden ne fazla yapabiliyorsun ne eksik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetimle yüz çeviren benden değildir diyor yani bazı sahabelerine. Acaba bunlar sünnette hiç amel etmeyen kimseler mi yoksa amel ederken peygamberi geçen, aşmaya çalışan kimseler mi? Birisi sabaha kadar namaz kılacağım diyor, birisi ben her gün oruç tutacağım diyor, birisi de ben kadınlara hiç yaklaşmayacağım, evlenmeyeceğim diyor. Allah Resulü bunları duyunca diyor, sünnetinden hiç çevirem benim değil, benim sünnetim bu. Gecenin bir kısmında uyurum, bir kısmında ibadet ederim. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler tutmam, yani nafil oruçlar. Ve kadınlarla da evlenirim diyor, bu benim sünnetimdir. Ben Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınız olduğum halde böyledir diyor. Kim benim sünnetimi yüz çevirse benden değildir. Bak bu tehdit kime? Amel eden ama bilinçsiz amel eden.
İyi niyeti düşünebiliyor musun abi? Kadınlarla evlenmeyeceğim diye. Zahit olacağım diye, ibadet edeceğim diye ölünceye kadar. Bunu demek istiyorum. Yani ölünceye kadar oruç tutacağım
başı
diye.
Başıboş değil. Ne günah işlemekte başıboşsun. Ne ibadet etmekte. İlla ki hangi yol peygamberden geçmiyorsa o yol batıl diyor. Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 32. ayetinde. Hakkın dışında sapıklıktan başka ne var diyor. Sapıklık diyor Allah Azze ve Celle, hakkın dışındakileri. Biz de iman ediyoruz ki hak Allah'ın Resulü ile gönderdiğidir.
Yani bazen sohbetten şey deriz, mesela ibadetlerin işte o standarda bağlanması noktasında değil yani kardeşim. Üzerimizden diyorum koskoca bir Osmanlı İmparatorluğu geçmiş. Yani bu işte padişahların kiminin yaşantıları, nelerler, İslam adına konuşsanlar, şöyle bir bütün alimleri, evliyaları ya da görmüş.
Şöyle diyeyim, İslam diye tanıtılmış bir uydurma din yani. Üzerine
inşa edilmişler diyorsun değil mi? Yani öyle diyeyim. Ha ben hani şunu demek istiyorum.
Şimdi şöyle,
bu insan,
şimdi büyük bir söz söyledim ben burada. Yani Osmanlı, İslam'ı temsil eden bir devlet olarak. Ben çok ters bir şey söyledim esasında. Bunu niye söyledim? Bak, Osmanlı'nın itikadı Maturidi'ydi.
Maturidi.
Akide'de Maturidi'yiz derler. Halen de öyle öğretirler. Peki Maturidi kimdir?
Kişi midir bu?
Kişi. İmam olarak tahmin edilir.
Hangi Osman yani padişahtan döneminde girmiş?
Padişahlardan çok önce.
Yok yok ya.
Yani, Hicri 400'lü yıllarda.
400'lü yıllarda.
400'lü yıllarda yaşamış. 430 yılında vefat etmiş birisi veya 434
yılında. Peygamber Efendimiz'den de önce.
Sonra 400 sene sonra.
Ha şey miladi.
Hicri 400 diyorum ben. Hicretten 400 sene sonra.
Pardon karıştırdım.
Ebu Hanife, Ebu Hanife'nin fıkhi mezhebi üzerinden ele ediyor Osman. Ve Sufi. Bütün padişahlar tasavvufçudur, tarikatçıdır yani. Şimdi tarikat sapmış bir yol. Maturidilik sapmış bir akide. Yani sahabenin akidesi değil, sahabeden 400 sene sonra çıkmış bir akide biçimi. Felsefeci bir akide. Yani Allah inancı tamamen değişmiş, iman inancı tamamen değişmiş. Böyle bir akide. Öyle bir şey ki, daha da garibi. Ebu Hanife'ye nispet edilen akide metinlerine göre Maturidi kafir olması gerekir. Maturidi'ye göre Ebu Hanife kafir olması gerekir. Yine Maturidilere göre bütün sufiler kafirdir. Fakat birbirine böyle son derece zıt olan üç şeyi Osmanlı kendinde birleştirmiştir.
Bunu kim yedi? Kim döneminde başlamış yani Osmanlı derken? Osmanlı.
Osmanlı'nın benimsediği resmi akidede, fıkıhta, tasavvufta bu.
Maturidi.
Hani bize sordukları zaman diyoruz ya abi mezhebin ne? Hanifi mezhebinden izliyorsun. İtikatta mezhebin ne diyorlar? Maturidiyiz diyor. Bak bunu bile ayırıyorsun. İtikatta mezhebin Maturidi. Bunu biz böyle diyorduk. Hepimiz evet. Böyle millet olarak. Ne olduğunu bilmiyorduk ama.
Bilmiyorum.
Amelde de Hanefiydik diyorduk. Burada bile bir samimiyetsizlik var. E şimdi itikatta sen Maturidiyim diyorsan o zaman Ebu Hanife'nin itikadında bir sapıklık mı vardı? Bunu hiç sorgulamadık.
Büyük yani geçmişteki büyük hani sözü geçen abiler, amcalar, dedeler de bu şeyi söylerdi yani.
Ben bunu profesörlerle konuştum. İlahiyatçı profesörlerle konuştum. Şimdi bu profesör şeyi tartışıyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında yanlış inanmışlar falan diye. Yani herhalde araştıran, sorgulayan birisi. Ama bunun damarına bastım ben de. Çünkü o eleştirirken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerine güvencide sarsıcı bir şeyler söyledi. Yani onu kutlaştırmak için telakki eden bir şeyler söyledi. Allah Allah. Ben de bunun damarına bir basayım dedim. Dedim ya bu Hanife'ye göre Maturidi zaptı, Maturidi'ye göre ben fesat. Ne diyorsun sen dedi, nasıl konuşuyorsun sen falan. Sen dedim, dedim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında konuşuyordu. Ama Ebu Hanife'ye söz yok. Veya Maturidi'ye söz yok. Şimdi bakıyorsun Ebu Hanife 150 senesine vefat etmiş. Maturidi 434 senesine vefat etmiş. Aralarında temiz bir 250 sene var. 250 sene. Neden Hanefiler akidede Maturidi olmak iddiasındadır? Yani Maturidi'ye kadar Ebu Hanife ve ona tabi olanların akidesi neydi acaba? Çünkü Maturidi ile başlayan bir akideye nispet ediyorlar kendilerini. Ebu Hanife'nin akidesi neydi? Mesela Ebu Hanife'ye göre ondan başka nakillerle, Fethullah Ekber'le falan değil. Başka nakillerle, yani isnad yoluyla gelen rivayetlerde Ebu Hanife Allah semadadır diyor. Allah yukarıdadır diyor. Maturidi'ye göre böyle bir söz küfür.
Yani Maturidi'ye göre Allah semadadır demek kafir.
Tabii kafir din, olur. Kafir. Ebu Hanife'ye göre de Allah semadadır demeyen kafir,
kafir olur.
Nerededir peki?
Semada, arşın üzerinde. Kur'an'da geçtiği gibi.
Yani ne dedi? Bir şey yok o zaman. Yani.
Ama Ehl-i Sünnet akidesi diye, akide metinlerine bak. Mesela Ahmet Ziyad-ı Gülüşhane, Camil Mutun diye tercüme edilmiştir. Bedir Ayn'ın açılmış. Kim Allah semadadır derse kafir olur.
Ya zaten semadadır demek hani yani en mantıklıdır. Çünkü zaten sen bir uzayda bir yer kürenin üzerindesin yani dönüyorsun ya da belli bir gezegeni Samanyolu galaksinin içerisindesin. Yani avucunu açtığın her yer zaten semaya açılıyor. Yani güneşin arkasında da olsan, önünde de olsan zaten semada semayasın. Yani.
Şimdi yani zaten semayı fıtraten
de. Orada tamamen farklı yerlere de gidiyor konuda. O yüzden
yok şunu demek istiyorum.
Şimdi yani, şu manada söylüyorum. Biz bu gibi meselelerde Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda kesinlikle aklımızı bir tarafa bırakırız. Vahiy ne diyorsa ona teslim oluruz. sahabe eğer bunun arkasını sorgulamadıysa, ayrıntılarına girmediyse biz de girmeyiz. Çünkü peygamber böyle beyan etti, sahabeler sustu. Bizim yolumuzda eğer onlar gibi iman edersek diyor ayette, siz de hidayet bulursunuz. Bizim hidayetimiz buna bağlı. Artı eksi ne söylersek sapıklığımıza doğru gider. Yok Allah'ın eli şöyledir, ayağı böyledir veya yoktur. Böyle ayrıntılara girersek bizim helakimizdir artık.
Ya hocam hani benim zaten çocukluğumdan beri kafama takılan hep şudur. Zaten hani aklımın durduğu derler ya yolun sonu.
Bizim aklımız şeydir, aciz.
Yani aklının aciz oluyor. Bir gün hani uzayı
ne,
artık
görelim. Ne mahlukuna benziyor Allah Azze ve Celle?
Yok yok ben onu ben merak etmiyorum. Hani şöyle merak etmiyorum. Yani ona bir sıfat tamlaması
eli diyor yapmak... göğe aç hani şeyi he. Onu demek yok, istedi. Yok
tamam he. Burada yer süre olayları falan var.
Yok yok şunu demek ki.
Burada eski felsefeciler mesela dünyayı hep yuvarlak düşündükleri için bunu çıkmaz görmüşler.
Ben ondan ziyade şey demiyorum yani sonuçta bütün kapılar uzaya açılıyor yani fezaya açılıyor. Yani bir gün bakıyorsun ucu bucağı yok. Diyorum ki ben bir karanlık oda olsa bile gidersin koca sen futbol sahası kadar bir odaya soksalar kapkaranlık. Gidiyorsun gidiyorsun sonuçta bir duvara çarpacaksın değil mi? E tamam da bu kapının bir kulpu var diyorum. Yani bu benim Alice'im. Açıyorsun öbür tarafta ne var? Hani bu materyalistler hani der ya gördüğüm şeye. Ya işte al sana materyalist de ki al sana uzay. Git. Görmüyorsun. Şimdi galaksileri keşfediyorlar, uzayla gönderen bilmediğimiz bir sürü daha çalışmalar yapıyorlar. Yalan. Yalan ya da dolan da. Bunun bir hani aklımın yetmediği nokta dedim de bunu da zaten noktalayacağım kafada. Çünkü ben bu hangi konuda bu sohbete girdiysem bir yerde şey oluyoruz. Yok. Ucu yok. Yani gidiyor. Kara delik diyorlar, şu delik diyorlar, güneş diyorlar. Bir gezegen var. Ya uzay işte yani şuradan bir taş atsan tık diyecek bir şey bulamıyorsun. Gidiyor. Nereye gidiyor bu ya? İşte akıl durdu.
Evet. O konuda katılıyorum. Yani. Hocam şeyi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namazlardan sonra bizim ettiğimiz dua şekli yani biz dua ediyoruz, tesbih çekiyoruz, dua ediyoruz, amin diyoruz. Nasıl ya uyguluyormuş yani?
Şimdi secde kulun Rabbine en yakın olduğu andır. Bu sebeple secdede duayı çoğaltınız diyeni diyorsa. Namaz zaten bir dua olduğu için secde anında dilin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan zikirleri yaparken mesela Subhan Rabbiyel Ala gibi ya Subhan Kutusun Rabbin Melaket ve bu zikri gibi. Bu zikirlerle meşgul olurken gibi gönlünden geçen ne varsa Allah Azze ve Celle'ye bununla dua etmiş oluyorsun. Yani dille telaffuz ettiğin değil gönlünden geçen. O yüzden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazlardan sonra kesinlikle el açıp bir dua yapmamış. Ekstradan bir dua yok.
Zaten yani. Normalde de dua... Okuduğumuz sureler zaten...
Sadece o tesbihler var ya, o tesbihler var.
Okuduğumuz zaten. Sureler olsun vesaire yani tesbihatı yapıyoruz değil mi? Yani onda bir sıkıntı yok. Ben mesela tesbihatı yaparken tek başıma da basam sanki böyle bir şey, müezzin havasında yapıyorum genelde. Yani namazın sonu yani... Bir müezzinmişim gibi.
Yani tesbihattan sonraki dua.
Dua da hani tabii yani onu da yapıyoruz arkasında zaten hani, dua ile ilgili. Hocam dediği gibi zaten okuduğumuz surelerin içine ya da amenen resulülerde suvallahu hepsi bir dua zaten hepsi bir...
Var da şimdi ben var. Mesela camiye gidiyorum.
Peki bu anlamızı secdede tutma suresi mesela tabii ki yani Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala üç kere deyip anlamızı kaldırma.
Ferdi olarak kıldığın zaman biraz istediğin kadar tek sayıda istediğin kadar uzatabilirsin.
Uzata hani bilir miyiz yani bu bidata giren yani orada ne bileyim bazen durmak istiyorum yani siz dediniz ki o hani en yakın oradaki duaların ya da kalbinden geçen bunlar ben
orada,
duydum çok
işte
defa.
İşte orada serbestsiniz. Kıyamı uzatabilirsiniz yani eğer ezberinizde Kur'an-ı Kerim çoksa veya aynı sureyi tekrar ederek olabilir. Hı hı. Kıyamı, rükûyu, secdeleri bunlar uzatmakta serbestsiniz.
Mesela Sübhane Rabbiyel yani,
tek sayıda
yani üç kere gibi bir sınırlama hani ama bu durduğumuz sürece bunlar...
Yok diye bir sayı gelmemiş
yok zaten. Yok hani şunu demek istiyorum yani ama bu durduğumuz sürece de yani bu rakamlar 20 olabilir, atıyorum 30 olabilir misal değil mi?
Bir sayı da
yani şunu demek istiyorum. Uzattığımız sürece olabilir. Sürekli bunu telaffuz etmek durumu var değil mi yani? Evet. Hani 3 kere deyip de orada bir dua durumuna
i̇şte
geçmiyor. 3,
5, 7, 9, 10,
11.
Bana Rabbi El Ala dedikten sonra bekleyip hani kalben ettiğim dua olarak öyle susup
öyle dua edeyim. Susmayacağız değil mi? Sürekli zikredeceğiz yani.
Yani bu camilerde falan da oluyordu hocam.
Saat kaç oldu ya?
Yani o dua edip, dua edip yüzümüze sürüyoruz falan ya hocam yani. Her namazın arkasında oluyor. Tesbihat çekiliyor, sonra el açılıyor, dua ediliyor.
Yüze sürme yok. Yani mesela namazdan sonra zaten el kaldırıp dua etme yok da namazların arkasına özetle. Ama böyle namazın arkasına tahsis etmek özel bir dua yaparsın. Elini açarsın. Fakat elini açtıktan sonra da yüze sürme yok. Yüze sürmenin sayfası yok, sayf.
İkindi namazının sünnetini nasıl kılarmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz?
Yok çekim.
Sünnetini.
Sünneti derken yani ümmetine bir tavsiye olarak söylüyorum. Kim kimdenin farzına göre 4 rekat kılarsa Allah ona rahmet etsin diyor.
Sünnet mi bu ama?
Sünnetlerin hepsini hatırlar zaten. Ama şu 12 rekat diyor ya, kim günde 12 rekat kılarsa, o namazlardan değil. Aynı kuşluk namazı gibi veya gece namazı gibi ekstradan bir namaz bu. Rahmanın yani o Peygamber'e satırsan duasına nail olmak için kılar insan.
Yani onu şey mi, sünnetin arkasına farzı mı kılardı yoksa öğlen ile ikindinin arasında bir vakitte mi kılardı?
Önce ikindi vakti girdikten sonra farzından önce.
Harif Ertan oyuncak aldı mı? Öyle mi dedi?
Herhalde.
Nereye gitti?
Bazen sağlık hocam.
Bana konuyu açıyor. Yolda ama yolda çünkü sabah erkenden orada olması lazım.
Biz bugün İsmail'i parçalamaya gelmiştik ama.
Hocam ilk parçalamak.
Ya tabi gelenekçilikte ağır bir yük. Yani illaki şey yapıyoruz. Hani bugün caminin Mehmet hocası hani, temiz bir insan. Hocam diyorsun, kafana takılan şeyi soruyorsun. Hani senin bildiklerinden farklı şeyler değil, unuttuklarını sana hatırlatıyor ya da babanın yaptıklarını sana söylüyor mesela. Hani ekstra şunu yapmıyor mesela sizler gibi ya da aslında şu şöyle ama işte Diyanet'in tahammülleri gereği ya da ne bileyim belli bir almış kalıbın dışına da çıkılamıyor gibi bir eleştiri de yapmıyor, öz eleştiri. Çünkü niye, o adam memur sonuçta. Belki onun daha bildiği şeyler var ama sırf insanları en azından bu konjektörde bu şekilde tutabilmek
bilmesi
adına
gereken kadar
bilmesi gereken
diye düşündüğü şeyi söylüyor.
Saha çok kötü, şöyle kötü. Yani kimse bir sohbet, hani yaşlılarımız olsun ya da onların çoğu şeyler olsun diye ortamlarına girip şey, hani kimse şu anki genel kabul görmüş tahammüllerin dışına çıkmak istemiyor açıkçası. Ha şunu diyor, Allah razı olsun, hani herkesin yaptığı kadar amelleri kendileri var. Yani diyor, ben de bildiğimi yapayım, benim niyetim bu. Tamam yani sonuçta. Hani size soruyoruz şu şöyle olur. Ben de diyorum ya mesela ben bunu diyorum yaparken en azından diyorum biri bana bunu yapmak işte bidattır dediği zaman diyorum ya işin temizlik noktasında da şöyle düşündüğüm zaman diyorum benim boynum artık ter oluyor ya da şurayı şöyle çekmenin ne sakıncası olabilir diye.
Mesela yaparken de o zaman ayağı yüzünü mesle.
Ya mesela